SBS Türkçe ilesiniz.
Yavuz Bey, bugün ilk konumuz koronavirüs salgını olsun. Vakalardaki toplam sayı açıklandı ve Türkiye dünyada sıralamada yerini yükseltti. O konudaki gelişmeler neler?
Tabii biz bugüne kadar Türkiye'deki Mart ayından bu yana bütün dünyadaki vaka sayılarını biliyoruz. Ona göre bir sıralama yapılıyor dünyada. İşte Amerika birinci, Çin ikinci ya da Çin birinci, Amerika ikinci. Türkiye'de biz vaka sayılarını bilmiyorduk. Çünkü bir zaman Sağlık Bakanlığı vaka sayılarını açıklamayı bıraktı, hasta sayısı açıklamaya başladı. Ama onu da o güne kadar açıkladı, vaka sayılarının üzerine koydu. Onun için bütün hesaplar karıştı. Halk sağlığı uzmanları bu konuda Sağlık Bakanlığı çok ciddi eleştirdiler. Sonra ilk günlük vaka sayılarını açıklamaya başladı geçen hafta ve 30.000'le, 29.000'le başladı. Şu anda 30.000 civarında, 33 oldu, 32 oldu, 30 yasaklarla beraber biraz vaka sayılarının aşağı düştüğünü görüyoruz ama ciddi değil. Toplam vaka ise ilk defa açıkladı ve 1 milyon 780 bin küsur. Şimdi 1 milyon 700 bin çok büyük bir rakam. Dünya sıralamasına baktığınızda da geçmişte 20. sıralarda, 25. sıralarda görünen Türkiye şu anda 8. sıraya yükselmiş durumda. Dünyada en fazla vaka görünen ülkeler arasında, hatta İngiltere ile arasında 3-5 bin fark var. Ki İngiltere çok ciddi vaka sayısıyla dünyanın gündemine gelmiş bir ülkeydi. Almanya'nın üzerinde nüfusları benzer olmasına rağmen. Şimdi yalnız bu rakamlara da bir güvensizlik söz konusu. Halk sağlığı uzmanları, Türk Tabipler Birliği'nin COVID izleme grubu üyeleri bu rakamların teyit edilmiş rakamlar olabilmesi için bütün illere ilişkin vaka rakamlarının da açıklanmasını istiyorlar. Yani Türkiye hem COVID'le mücadele ediyor hem de gizlenen rakamlarla. Çünkü o rakamlar bir şekilde açıklanmıyor. Bütün dünyada illerde, şehirlerde, eyaletlerde, herkes hatta mahallelerde kaç vaka olduğunu bilirken Türkiye'de bu ısrarla Mart başından beri gizlendi. Şehir rakamları açıklanmadı. Birbirine benzemez şehirler toplanıp oradaki toplam vakalar açıklandı. Ve halk sağlığı uzmanları da bunu şiddetle eleştirdiler. Çünkü illere göre açıklanırsa belki tedbirler ona göre olacak. Belki seyahat tedbirleri alınacak. Belki sokağa çıkma tedbirleri arttırılacak. Buna ilişkin bir planlama yapılacak. Ama bütün dünyada işte 1000 kişiye şu kadar vaka düşüyor diye bir sınır belirleniyor. Ona göre tedbirler artıyor, tedbirler azalıyor. Türkiye'de biz bu ne sınırı biliyoruz ne 1000 kişiye düştüğünü biliyoruz. Yani bir gizlilik, bir esrarengizlik devam etti ve şu anda da ilk defa niye açıklandığı da belli olmadığı bir biçimde bugün itibariyle dediler ki Türkiye'de toplam vaka sayısı 1 milyon 700 bin. Aynı tartışma vefatlarla ilgili de devam ediyor. Son açıklanan tabloda vefat sayısı 220. Bu bugüne kadar bir günde açıklanan en yüksek vefat sayısı. Ama bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi salgın hastalıktan ölüm biçiminde kendisine kaydettirilen vefat sayılarını açıklıyor. Ve sadece İstanbul'da bugün itibariyle 400 günlük. İmamoğlu birkaç gündür açıklama yapıyor, yalvarıyor, yalvarıyorum diyor. Kapanmaya gidilsin çünkü vefat sayıları çok fazla. Hatta şöyle bir araştırma da yapılmış. Bundan önceki bu yıl Kasım değil. Bundan önceki 5 yıllık Kasım ortalamaları alınmış. Bu yılki Kasım ortalamasına bakılmış ve 5500 civarında fazla vefat var. Sadece 2020 Kasım ayı itibariyle baktığınızda. Bunlar salgın hastalıktan olabilir ama COVID dışında Türkiye'de salgın hastalık yok. Yani bir rakamlar üzerinden ciddi tartışma devam ediyor. Sağlık Bakanı birçok ilde yoğun bakımların ciddi bir baskı altında olduğunu açıkladı ilk defa. Biliyorsunuz Türkiye salgın başladığından beri salgını en iyi yöneten ülke olduğu iddiasındaydı. Özellikle iktidar temsilcilerinin yaptıkları açıklamalarda. Ama şu sıralarda hem vaka sayıları 30 binlerde hem ölümlerde yine ciddi tartışmalar var. Hem de Sağlık Bakanı özellikle yoğun bakımlarda ciddi bir baskı olduğunu, sayıların çok yüksek olduğunu söylüyor. Zaten sosyal medyaya düşen yardım çağrıları da, yoğun bakımlarda yer bulamayanların yardım çağrıları da yaşanan sıkıntıyı ortaya koyuyor. Tabii bütün umutlar geçen hafta başlayan kısıtlamalarda. Önce çok açık kısıtlamalar getirmiş Türkiye. Şimdi her akşam saat 9'dan itibaren sokağa çıkmak yasak. Hafta sonları ise cuma akşam 9'dan pazar sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bunun etkilerinin birkaç gün sonra görülmesi bekleniyor eğer olumlu etki olacaksa. Ama bir şekilde ön alınamazsa işte o zaman biraz daha sert tedbirler gelebilir. Geçen yazdan farklı olarak şehirler arası yasak gelmedi. O gündeme gelebilir. Onun dışında ibadethaneler kapatılmıştı, camiler, namazlara. Şu anda o devam ediyor. Onlara ilişkin yeni tedbir gündeme gelebilir. Ama dediğim gibi bir taraftan salgınla mücadele var. Uzmanlar 14 gün kapatma diye çok ısrarlılar. Ölüm sayıları bir miktarda artıyor. Resmi rakamlarda zaten her gün yeni rekorlar ilan ediliyor. Ama belediyeler, özellikle CHP'li belediyelerin ortaya koyduğu rakamlar, hükümetin ortaya koyduğu rakamların sadece 9 büyükşehirde bile 2 katını aşmış vaziyette. Yani kafalar biraz karışık ama son açıklanan vaka sayıları nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu da gösteriyor.
Bir başka konu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü ziyareti, Ermenistan-Azerbaycan savaşı sonrasında Cumhurbaşkanı'nın ziyareti konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Vallahi ciddi bir gövde gösterisiydi, bir zafer kutlamasıydı Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle ortaya çıkan. Aliyev ile Cumhurbaşkanı Erdoğan hem iki ülkenin nasıl ciddi bir işbirliği içinde olduğunu gösterdiler. Hem Karadağ'daki bu savaşta Türkiye'nin Azerbaycan'a yardımı, zaten bu gizli bir şey değil, Cumhurbaşkanı açıkça ilan etti. Nerede ihtiyaçları varsa, sahada, masada, stratejide, organizasyonda, teçhizatta, her şekilde, her an Azerbaycan'ın yanındayız demişti o savaş sürecinde. 40 küsur gün süren savaş sürecinde. Bu desteğinin karşılığında da zafer kutlamalarının baş konuydu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok samimi görüntüler verildi. Çok uzun yıllara yayılan bir işgal söz konusuydu Karabağ'da ve o işgalin kurtarılması üzerine düzenlenen büyük törende Aliyev ile birlikte Erdoğan da oradaydı. O törenlere katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İki lider de açıklama yaptılar. Hem bu işgalden kurtuluşun verdiği bir zafer görüntüsü vardı kutlamalarda, hem de iki ülkenin bu kadar yan yana olması. Biliyorsunuz savaş sırasında Türkiye'nin oraya asker göndermediğini Türkiye ısrarla söyledi, Aliyev de söyledi ama askeri operasyonların stratejisinin hazırlanmasında, yani karargâhta Türk askerinin desteği olduğu iki taraf tarafından da yalanlanmadı. İHA'ları Türkiye oraya vererek sahada ciddi bir üstünlük sağlamasını ortaya koydu Azerbaycan'ın insansız hava araçları, özellikle silahlı insansız hava araçlarıyla çok ciddi bir üstünlük sağladı Ermenistan'a yönelik olarak. Rusya'yla diplomasiyi Türkiye yürüttü, onun da ciddi bir, o konuda da ciddi bir katkısı oldu. Yani ortada bir zafer var ve zaferde Türkiye'nin katkısı ciddi, Azerbaycan'da bu katkının ciddiliğini ortaya koyan bir misafirperverlik gösterdi Türkiye Cumhurbaşkanı'na. İki lider birlikte gerçekten çok samimi bir görüntü verdiler. Aynı zamanda oradaki zafer gösterisini de paylaştılar.
Yavuz Bey, Avrupa Birliği zirvede bir araya geldi ve Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konuşuluyor. O konunun Türkiye'ye yansımaları neler?
Valla bizi çok ırgalamaz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada alınacak yaptırım kararları. Daha önce biraz ortamı yumuşatmak için Türkiye'den mesajlarda farklılaşmıştı Cumhurbaşkanı. Geleceğimiz bizim Avrupa'da, biz başka yerde gelecek aramıyoruz demişti. Çok uzun süre sonra Avrupa'ya olumlu bir mesaj vermişti. Ama Akdeniz'de yaşananlar, Maraş'ın kısmen açılması ve ikili ilişkilerdeki gerilimler o zirveye yansımış görünüyor. Özellikle Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Rum kesimi Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulanmasını istiyorlar. Hatta bunların içinde silah satışının yasaklanması da var. Ama Almanya biraz daha itirazlı bir politika izliyor. Özellikle İspanya, Türkiye'de banka alacakları nedeniyle Türkiye ekonomisinin olumsuz etkilenmesini beraberinde getirecek yaptırımlara sıcak bakmıyor. Macaristan Türkiye'yi destekliyor, Polonya Türkiye'yi destekliyor. Yani Avrupa Birliği yine zor bir kararın eşiğinde. Gelen haberler Türkiye'ye bir yaptırım kararı alınacağı ama hali hazırda zaten Türkiye'nin Akdeniz'de araştırma yapan gemi personeline ve bazı şirketlere Avrupa'nın yaptırımı uygulanıyor. O yaptırımın biraz daha genişletileceği yönünde. Yunanistan'ın Rum kesiminin istedikleri pek az olacak gibi görünmüyor. Burada Avrupa Birliği'nin biraz da Türkiye'de gerilimi doğrudan kendi üzerine almama eğiliminin olduğu belirtiliyor. Malum Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden seçimi kazandı. Ocak'ta Beyaz Saray'da koltuğuna oturacak. Biden'la birlikte Türk-Amerikan ilişkilerinin nasıl değişeceğini gözlemleyip Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin politikalarına ters gelen uygulamaların o dönemde nasıl etkileneceğine bakıp Mart ayındaki zirvede Türkiye eğer gelecekse Türkiye daha ağır yaptırımların gündeme gelmesi muhtemel görünüyor. Yani çok konuşuldu, çok tartışıldı. Avrupa'dan çok olumsuz mesaj da verildi. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu değişim sürecini beklemek kararının ağır bastığı, Türk ekonomisine olumsuz etkileyecek bir kararın aslında Avrupa ekonomisine de yansıması kaygısı yaptırımların sınırını biraz daraltmış görünüyor. Yani Avrupa Birliği hem ben buradayım demek istiyor, hem Türkiye'de çok kötü olmak istemiyor. Eğer bir kötü olmayacaksa, Türkiye'de bir gerilim yaşanacaksa, bunun Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yaşanması için bir öngörüsü var ve bu çerçevede yaptırımların biraz çerçevesi daraltılmış görünüyor. Tabii Ankara'nın yaklaşımı ise hem hayal kırıklığına uğradığını söylüyor bu içerikle ilgili olarak ama aynı zamanda yaptırımların bu kadar daraltılmış olması ya da az maddelerden oluşması neticesinde aslında kapalı kapılar ardında istenilen sonucun alındığının da bir göstergesi olarak görünüyor. Yaptırım deyince sadece Avrupa değil Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir yaptırım paketi var. Bütçeye eklenen Türkiye'ye katsa yaptırımları. Şimdi orada da bütçe temsilciler meclisinden geçti. Kongreden onay aldıktan sonra Trump'ın önüne gidecek. Ama Trump'ın önünde çok fazla bir zaman yok. Onu bekletip onaylamayabilir. Veto edebilir. Veto ettiğinde kongre büyük çoğunlukla tekrar geçirirse aynı şekilde uygulamak zorunda kalabilir. Trump'ın bir şekilde imkanları, hukuki açıkları kullanarak bütün bu meseleyi Biden'ın kucağına bırakmak gibi bir strateji izleyiciye de belirtiliyor. Yani dış politikada Türkiye'nin yaklaşımı son dönemde biraz daha kendinden emin, daha fazla güç kullanmayı tercih eden bir yaklaşım içerisinde. Biden'la birlikte bunun nasıl bir rotaya gireceği konusunda da tartışmalar var. Avrupa'da bundan etkilenmiş görünüyor. Cumhurbaşkanı da Biden'la ilgili olarak olumlu mesajlar vermeye devam ediyor. Çayımızı içmiş insandır, evimize gelmiş insandır, bana geçmiş olsuna geldi. Birbirimizi biliriz, konuşacağız, oturacağız, konuşarak anlaşılır, diplomasi devreye girecek mesajları veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bakan seçimleri var. Seçilen bakanlar Türkiye'den çok dikkatle takip ediliyor. Bölgeyi bilen, Türkiye'yi bilen Dışişleri'nde, Savunma Bakanlığı'nda bakanlar görev alacaklar. Ama Türkiye'yi de ilişkilerini çok sıcak tutmayan ya da icraatlarıyla Türkiye'yi kırdıran isimlerin orada bakanlık koltuğunda oturması da doğrusu biraz tedirginlik yaratıyor.
Son olarak kısaca işsizlik rakamları da açıklandı. Bu konudaki tartışmalar neler? Ona da değinebilir misiniz Yavuz Bey?
Yani hemen hemen her ay artık işsizlik rakamlarını açıklandıktan sonra, TÜİK'in rakamları açıklandıktan sonra bir mucize değerlendirmesi yapılıyor. Çünkü çalışan sayısı da azalıyor, işsizlik oranı da azalıyor. Son açıklanan rakam %12'ler civarında. Bir önceki yılın aynı ayına göre düşmüş vaziyette görünüyor. Ama Türkiye'de işsizlik çok önemli bir sorun. Ve iş aramaktan vazgeçen insanların sayısı çok fazla. Şu anda geniş tanımlı olarak bakıldığında 10 milyon civarında bir işsiz var Türkiye'de. Bu çerçevede TÜİK'in açıkladığı rakamlarda da şüpheyle yaklaşılıyor. Zaten işte vaka sayıları nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın rakamlarına, enflasyon nedeniyle ki insanlar birebir çarşıda pazarda yaşıyorlar bunu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına, güven endekslerine, işsizlik rakamlarına hepsine tereddütle bakılıyor. Uzmanlar şu anda Türkiye'nin en önemli sorununun işsizlik olduğunu, Covid nedeniyle işten atılma yasak Türkiye'de, bu çerçevede devlet desteğiyle 1000 lira gibi bir devlet desteğiyle geçinen geniş de bir grup var, sayının daha da yukarı çıkabileceğini ve süratle işsizliğe karşı bir önlem alınması gerektiğini söylüyorlar. Ama bunun için yatırım lazım. Şu anda hükümetin politikası biraz daha realist. Bu da faizlerin artması neden olduğu. Faizler arttığı zaman yatırım azalıyor, büyüme azalıyor. Bunun işsizliğe olumsuz etkisi olacak diye bir kaygı da var. Yani ekonomide işler pek istenildiği gibi gitmiyor Türkiye'de. Yani gelecek, yakın gelecekte işsizliğe köklü bir çözüm bulunacağına ilişkin beklentinin de zayıf olduğunu söylemekte.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum İsmail Bey.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.